Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bir süre aranın ardından yeniden karşınızdayım. Bu kez Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programındayız. Her zaman olduğu gibi konuğum Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış. Yaşar Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gülten Hanım.
Yaşar Bey, sıcak bir gerilim konusu var malumunuz. Ege açıklarında, Türkiye'nin Meis Adası açıklarında enerji kaynaklarını araştırmak için, arama için sismik gemi göndereceğini açıklamasının ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye tepki geldi. Çünkü Yunanistan bu Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasını kısmen kendi kıta sahasına girdiğini ve egemenlik haklarının ihlal edildiğini öne sürdü. Ankara'nın da yanıtı buna gecikmedi. Ardından Alman medyasında ilginç bir haber çıktı. Merkel'in son anda devreye girerek Türkiye'nin bölgeye savaş gemileri göndermesini engellediği yönünde. Ve ardından da yine Macron'un dönem dönem yaptığı açıklamaların bir benzeri geldi. Ve Macron, Türkiye'nin Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini, bu nedenle de cezalandırılması gerektiğini söyledi. İsterseniz Türkiye'nin Meis Adası açıklarında sismik gemi göndererek enerji kaynaklarının arama çalışmaları, bunu açıklaması, bu krizle bir başlayalım. Neden sıcak bir krize dönüştü bu konu?
Şimdi aslında sıcak, eskiden beri Türkiye'nin savunduğu bir görüş vardı. O da Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi olan ülke olmasına rağmen Doğu Akdeniz'i uzaktan yakından alakalı birçok ülke paylaşmış, Türkiye'yi de sadece kara sularıyla sınırlı bir bölgeye hapsetmiş durumdaydılar. Yani bölge ülkeleri derken İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır'ı kastederek söylüyorum. Türkiye buna haklı olarak tepki gösteriyor eskiden beri. Türkiye'nin adaların da kıta sahanlığı olup olmayacağı meselesindeki görüşü öteki ülkelerden farklı. Yani üçüncü deniz hukuku sözleşmesinde adaların da kıta sahanlığı olabileceği, eğer ada meskunsa o adanın da kıta sahanlığı olabileceği yolunda bir görüşü var. Görüşü değil de sözleşmede hüküm var. Türkiye bunu kabul etmiyor. Özellikle Meis gibi haritalarda, bazı önemli birçok haritada gösterilemeyecek kadar küçük olan bir adacığın kıta sahanlığı olduğunu varsayarsak ve Yunanistan'ın ileri sürdüğü tezi kabul edersek, adanın yüz ölçümünün 4000 misli kıta sahanlığı veyahut da deniz yetki alanı kazanıyor Meis Adası'ndan ötürü. Çünkü Meis Adası'ndan itibaren, Meis Adası'nın iki ucundan, doğu ve batı ucundan itibaren böyle bir köşegen, bir zaviyeli açı çizerseniz Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın ve Lübnan'ın, ondan sonra İsrail'in deniz sahasıyla sınırlandıracak şekilde bir şey çizerseniz, bu Mısır deniz sahasına kadar uzanan adanın yüz ölçümünün 4000 misline kadar genişleyen bir yeri Meis Adası nedeniyle Yunanistan'a ait hale geliyor. Türkiye bunu kabul etmiyor. Ve eskiden beri görüşü buydu. Aynı şekilde Kerpe Adası içinde, hatta Girit'in güneyindeki Gavda Adası içinde aynı şeyi söylüyor. Yani bu adaların kıta sahanlığı olması oradaki hakkaniyete aykırıdır diyor. Ve bu görüşün eskiden beri savunuyordu. Onun için de Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin petrol araştırması yapabileceği, petrol ve gaz araştırması yapabileceği şeyi bu kurala göre, kendisinin benimsediği bu kurala göre belirlemişti. Şimdi de bu görüşünden hareket ederek Meis Adası'nın güneyinde, kaç kilometre güneyinden itibaren başladığını bilmiyorum ama eğer orayı 3 mille sınırlarsak şeyin karasularını Meis Adası'nın güney tarafında, o 3 milin ötesinde Türkiye doğal gaz ve petrol araştırması yapabilir. Yapmak istediği şu anda da budur. Peki tabii ki Yunanistan buna karşı çıkıyor.
Peki Yaşar Bey, zamanında bu sorunların çözülmesi için müzakereler de yürüttü taraflar. Ancak Türkiye son yıllarda hem Akdeniz'de hem de Ege'de çok daha katı, sert, tavizsiz bir politika izliyor. Özellikle ekonomik, münhasır ekonomik bölge anlaşması bağlamında da bugüne kadar işbirliği içerisinde hareket etmedi. Sadece Libya ile, o da savaş içerisinde bir ülke, siz de biliyorsunuz. Yani sorunların çözümsüzlüğü bugün artık hangi noktaya getirdi Türkiye'yi?
Yani Türkiye ile Yunanistan, İsmail Cem ve Papandreou kendi dönemlerinde Dışişleri Bakanı iken başlattıkları bir şey vardı. Bu sorunları çözümlemek için istikşafi, yani keşfedici şeyler, zemin yok, yani zemini keşfedici, zemini yoklayıcı temaslar yapalım diye. Bu temaslar onların bakan olduğu dönemde başladı. Benim bakan olduğum dönemde de devam etti. Şimdi galiba 64. tur yapılıyor. Yani zemin yoklayıcı sıfatına layık olabilmek için 64. tur çok fazla. Yani 64 tur yapmışsınız, daha zemini doğru dürüst yoklayamamışsınız. Bu anlama geliyor. Çünkü Yunanistan'ın işte Türkiye'nin kabul edemeyeceği savlar ileri sürmesi nedeniyle bu iş yürümüyor. Türkiye bazı şeyler ayrıştırmak suretiyle belki hakemliğe veya uluslararası adalet divanına müracaat edilmesini istiyor ama orada da Yunanistan seçici davranıyor. Onun için bu iş tıkanmış durumda. Belki Sayın Cumhurbaşkanımızın Yunanistan'da yaptığı temaslar sonucunda yeni bir girişim olabilir mi? Olursa bunun parametreleri ve başlangıç kuralları neler olur? Onu henüz bilmiyoruz. Ama yani iki ülkenin bu işi şu veya bu şekilde çözümlemesi lazımdır. Yunanistan da biraz fazla açgöz davranıyor bu konuda. Yani belki biliyorsunuz 1990-95 galiba. Kazusbelli sorunu meselesi vardı. Yani Yunanistan parlamentosu Yunan hükümetine uygun gördüğü tarihte kara sularının genişliğini deniz hukuku sözleşmesinde öngörüldüğü üzere 6 mile çıkarması yolunda yetki verdi. Bunun üzerine Türkiye hemen ertesi günü meclisten benzer bir karar çıkararak eğer Yunanistan kara sularının genişliğini 6 mile çıkarırsa bunu savaş sebebi sayacağım diye bir karar çıkardı. Böylelikle Türkiye eğer 6 mile çıkarsa bunu Yunanistan'a savaş sebebi olarak göreceğini ilan etmiş oldu. Niye böyle yapıyor Türkiye? Çok basit. Bu Ege kıyılarındaki adaları ziyaret ettiğiniz zaman, yani Türkiye'den böyle gözle görülebilen, hatta bir kısmını yüzülerek gidilen, belediyeler arasında yüzme yarışı yapılıyor Yunanistan'la Türkiye arasında böyle gençleri teşvik etmek için. O kadar yakın. Sabah sakin saatlerde otomobilin klaksonları duyuluyor. şeyin adalardan Türkiye'ye o kadar yakın. Şimdi bu adaların etrafındaki kara sularının genişliği 3 milden 6 mile çıkarıldığı zaman ondan sonraki adanınki de 6 milden daha yani 12 milden daha yakınsa iki ada birbirine, iki Yunan adası birbirine 6 mil bir Yunan adası, 6 mil öbür Yunan adasının kara sularını birleştirdiğin zaman Türkiye'nin Türk sahillerinden yani İzmir'den bir geminin yola çıkıp İstanbul'a gidebilmesi için mutlaka Yunanistan kara sularından geçmek durumunda kalacak. Türkiye bunu arzu etmiyor. Türkiye bu şekilde Anadolu ana karasının bu şekilde boğazlanmasını, bir çeşit boğazının sıkılmasını arzu etmiyor. Diyeceksiniz ki canım yani şey o kara sularından geçmek o kadar önemli bir şey istedim ama geçersiniz. Kara sularından geçmenin uluslararası hukukta bir kuralı var. Zararsız geçiş adı verilen bir kural var. Zararsız geçiş şu demek. Sen eğer bir ülkenin kara sularından geçerken o ülkeye zarar verecek bir şey yapmıyorsan izin almadan geçebilirsin. Ama o kıyıdaş ülkenin de, kıyının sahibi olan ülkenin de gemiyi durdurup sen acaba benim için zararlı bir şey taşıyor musun? Yolcu veya malzeme veya savaş malzemesi veya muzır bir şey taşıyor musun diye kontrol etme hakkı var. Yunanistan'ın bu yetkiyi istismar ederek ikide bir Ege kıyılarımızdan denize açılacak olan gemileri durdurup ben senin zararsız geçiş kuralına uyup uymadığını kontrol etmek istiyorum diye bu gemilerimizi taciz edeceğinden endişe ediyor. Onun için bu şeye yani kara sularının genişliğinin 6 mile çıkarılmasına şiddetle karşı. Peki, bu Beis Adası için de geçerli tabii.
Peki Yaşar Bey, zamanlamayla ilgili ne dersiniz? Yani mesela şöyle sorabilirim. Doğu Akdeniz'de ilgili... zaten arıyor Türkiye. Yani bu sismik gemilerle çalışmaları yürütüyor. Böylesi hassas bir dönemde, hassas bir ada etrafında böylesi bir karar alınmasını, zamanlamayı da göz önünde bulundurduğunuzda, yani Türkiye bunun bir şiddetli bir krizi tetikleyeceğinin farkında olmadan böylesi bir adım atar mı? Mümkün mü?
Yani Türkiye bu Libya ile imzaladığı anlaşma ile bir fırsat penceresi yakalamıştı. Şimdi o fırsat penceresinin semerelerini, meyvelerini toplamaya çalışıyor. Yani şu anda bir şey yapmazsa bu sefer Yunanistan bir fiili durum yaratıp mesela Türkiye'nin deniz yetki sahası olduğunu düşündüğü bir yerde kendi gemilerini gönderip orada bir yabancı Amerikalı veya da Fransız veya İtalyan bir şirkete araştırma izni vermeye kalkarsa oradan geri dönmek daha zordur diye Türkiye bir an önce bu işi başlatıp da hakkını kanıtlamak istiyor. Öyle zannediyorum yapmak istediği bu. Ama bu senin söylediğinden de anladığım kadarıyla Türkiye şu anda böyle bir şey yapması doğru mudur? Çünkü birçok yerde başı sıkıntıya girmiş. Yani Suriye'nin kuzeydoğusunda, ondan sonra Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de, ondan sonra Libya'da, Kuzey Irak'ta. Şimdi de durup dururken Ermenistan'da bir şey çıktı. Biliyorsunuz Ermenistan'la Azerbaycan arasında hiç de ihtilaflı olmayan, yani eskiden ateşkes hattı üzerinde bazen ihlaller oluyordu. Bu ateşkes ihlallerinin şimdi tamamen dışında Tovuz diye hiç ihtilaflı olmayan ve ateşkes hattı olmayan bir yerde Ermeniler Azeri şeylerine, mevzilerine saldırdılar. Anladığımız kadarıyla öteki ülkelerde Türkiye'nin zayıf anını kollayıp bu sırada bir şey yapabilir miyiz şey içindeler, arayışı içindeler. Tabii çok yerde başınız belada ise onların hepsiyle ilgilenmek bazı zorluklar yaratabilir. Yani Türkiye'nin bu konuda en başında bu kadar çok yerde ihtilafa, uyuşmazlığa, anlaşmazlığa bulaşmaması tercihe şayandır. Çünkü şey ne kadar az olursa ihtilaflı konu, onun üzerine o kadar yoğunlaşıp çözümlemeye çalışırsınız. Şimdi işte biraz şey bir dönem, yani Türkiye için çok yerde sorunu olan bir ülke durumunda. En başında söylediğiniz bu Avrupa Birliği de özellikle Fransa'nın inisiyatifiyle Türkiye'yi biraz daha sıkıştırmak için fırsat kolluyordu. İşte bu fırsatı da yakalamış oldu şimdi.
Hı hı. Amerika ile yaşanan kriz neticesinde Türkiye'ye yönelik bir dizi ambargo uygulandı.
Amerika ile buyurun önce siz söyleyin.
Şimdi Avrupa Birliği de bu konuda benzer adımlar atıp Fransa'nın önderliğinde Türkiye'ye yönelik bir dizi ambargoyu hayata geçirebilir mi? Ne dersiniz? Çünkü ticari hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden bir tanesi neticede Avrupa ülkeleri. Türkiye kendini mi yine aslında köşeye sıkıştırıyor bu hamlelerle? Ne dersiniz?
Yani Fransa bundan bir hafta kadar önce Avrupa Birliği bünyesinde Türkiye'ye karşı bir dizi önlem alınması için çok çaba sarf etti. Fakat bu görüşünü çok kolay kabul ettiremedi. Şimdi belki Fransa onun biraz daha altında öteki Avrupa Birliği ülkelerinin kabul edebileceği düzeyde başka yaptırımlara yönelebilir. O yaptırımları da uygular. O yaptırımları uyguladı diye Türkiye batmaz tabii ama sıkıntı çeker. Yani şeylerin, yaptırımların hangi alanları kapsayacağını şimdiden bilemiyoruz. Ama her yaptırımın şu veya bu ölçüde Türk ekonomisine zarar vereceğini düşünüyorum. Yani askeri bir yaptırım olacağını zannetmiyorum ama ekonomik yaptırım olacaktır büyük bir ihtimalle. Her yaptırımın şu veya bu ölçüde Türkiye'nin ekonomisine zararı olur.
Peki Yaşar Bey, İran bölgede büyük ölçüde izole edilmiş bir ülke ve ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Ne dersiniz? Genel olarak baktığınızda Türkiye'nin dış politik eğilimleri Türkiye'yi uzun vadede İranlaştırır mı?
Yani tam İran gibi olmaz ama İran nasıl haklı olduğu birçok konuda dahi izole ediliyorsa ve ona yaptırımlar uygulanıyorsa, hatta Avrupalı ülkeler Amerika'nın yaptırımlarına uymamak için çareler arıyorlar. Fakat Amerika'nın yaptırımları İran'la şu veya bu şekilde ilgisi olan her şirket için bu yaptırımları biz uygulayacağız diyorlar. Onun içinde o büyük Avrupalı şirketler Amerika ile olan ticari ilişkilerine zarar vermemek için ister istemez o ambargoları uygulamak zorunda kalıyorlarsa ileride benzer bir durum Türkiye için de varit olabilir. Tam Türkiye, tam İran gibi mi olur? Olmaz ama çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle ortak pazar, yani şeye Avrupa Birliği ile gümrük birliği olan bir ülke. Dolayısıyla o gümrük birliğinden yararlanarak birçok ambargo konuları kapsam dışında kalacaktır. Tamamen İran gibi olmayız ama o kapsama giren alanlarda olur. Bu alanlarda Türk ekonomisi sıkıntıya girer. Tıpkı İran gibi olmayız.
Evet. Merkel'in girişte de söylemiştim. Merkel'in devreye girdiği ve iki ülkenin donanmalarının sıcak bir çatışmaya ya parçası olmasını önlediği yönünde Alman medyasında haberler var. Merkel'in Erdoğan'ı arayarak gerilimi azaltıcı adımlar atmasını istediği belirtiliyor. Almanya'nın bu konudaki tutumu şimdilik Türkiye'nin aleyhine değil gibi bir imaj veriyor ama ne dersiniz?
Yani ben bundan önceki şeyin Macron'un yaptığı girişimi önlemek için Merkel'in çok güçlü ağırlığını koyduğunu şu gazetelerde okudum. Dolayısıyla Merkel olur olmaz şeyler için Türkiye'yi sıkıştırmak doğru değildir düşüncesini savunuyor. Türkiye'nin önemini müdrik, Türkiye ile olan işbirliği alanlarında hem Avrupa Birliği'nin hem Türkiye'nin çıkarları var. Birçok başka Avrupa ülkesi de Avrupa Birliği üyesi ülke de öyle düşünüyor. Dolayısıyla herkes Macron gibi düşünmüyor. Ama bu şeyleri şu anda Türkiye'nin Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili olarak söyledikleriyle gerçeklerin aynı olup olmadığını da bilmiyoruz. Çünkü Türkiye çok sayıda uçakları da harekete geçirmek suretiyle bu işte araştırma faaliyetlerini ve oradaki gemiyi korumak için girişimde bulundu diye haberler vardı. Türk makamları ise ve Türkiye'den bu uçakların kalkacağı yerlerdeki haberler ise işte böyle bir fevkalade hareket olmadı diye haberler çıktı. Dolayısıyla gerçek durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Hakikaten Türkiye öyle uçaklarını da uçurup uçakların koruması altında gemilerimizin denizde araştırma yapmaya başlayıp başlamadığını bilmiyoruz. Bir süre sonra bu Yunanların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını göreceğiz. Ama bir hareketlik var.
Sıcak çatışmaya kadar gider mi? Ne dersiniz? Yoksa yine
Yani
geçmişte olduğu gibi?
sıcak çatışmaya giderse her iki tarafta zarar görür ama sanki Yunanistan daha fazla zarar görürmüş gibi geliyor bana. Türkiye ise şu anda içinde bulunduğu çok işe, çok fazla ihtilafa taraf olduğu için her alanda istediği ölçüde etkili olamaz ama Türk ordusu pek tabii ki NATO'da Amerika'dan sonra en büyük ordu. Dolayısıyla bu şu anda taraf olduğu anlaşmazlıkları aynı anda yürütebilecek durumda olduğunu ortaya koydu. Yani mesela Kuzeydoğu Suriye'deki devriyeler, Ruslarla birlikte yapılan devriyeler muntazaman işliyor. Orada kaç bin tane asker onu destekliyorsa, onunla ilgiliyse o kadar bin asker, işte 600 bin kadar askerimiz var galiba, daha fazla belki de. Oradan bir miktar askeri oraya, bir miktar askeri İdlib'e, bir parçasını da Libya'ya gönderdiğimiz zaman Türk ordusu gücünü kaybetmiş duruma düşmüyor. Yani 600 bin kişilik bir orduda bunlar önemli şeyler değil. Türkiye birden fazla ittifakla uğraşabilir ama bu ittifakların her biriyle aynı etkinlikte, aynı müessiriyet derecesinde uğraşamaz. Yani bunun da bir sonu vardır ve her bir harekat öteki harekatı olumsuz şekilde şu veya bu şekilde etkiler.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Türkiye'nin sondaj çalışmalarını Libya'da ulusal mutabakat hükümetiyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tanımlıyor. Yani aslında Türkiye bu son krizle birlikte Doğu Akdeniz ve Ege meselesini birleştiriyor. Hatta Libya'yı da içine katıyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Meseleleri
Şimdi
ayrı ayrı ele almaktansa böyle bir bütün büyük sorun gibi görmek nasıl bir yaklaşım?
İki şey var orada, o çizgiyi iyi çizmek lazım. Libya ile petrol konusunda yapılan müzakereler var şu anda. Tam anlaşmaya varılıp varılmaya da belli değil. O bir. Bir de Türkiye ile Libya'nın deniz yetki alanlarını sınırlandırma işte o geçen senenin sonlarında yapılan bir anlaşma var. O Türkiye'ye bir fırsat penceresi sunmuştu. Dolayısıyla o anlaşma, Libya ile yaptığı o anlaşma Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan ve hatta işbirliği yapan işte 4-5 tane ülkenin çıkaracağı doğal gazı veya petrolü Avrupa'ya boruyla sevk etme yolunu kesiyor bu Libya ile Türkiye'nin anlaşması. O açıdan son derece önemli bir fırsat penceresi yarattı Türkiye o mekanizmayı işletmek suretiyle. Şimdi bununla Türkiye Libya ile işbirliği halinde değil de kendi yetki sahası, deniz yetki sahası Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye mahsus yetki sahası saydığı yerlerde araştırma ve sondaj yapmaya başladı ve şu anda Castellerizo, Meis Adası'nın güneyinde başlattı. Yani bugün şu anda konuşmamızın esas konusunu teşkil eden o şey onlardan biri. Dolayısıyla Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Bu hakkını kullanıp da herkese göstermek istiyor. Ne kadar başarılı olur? Özellikle başı bu kadar çok yerde beladayken bunların hepsine enerji, imkan, ondan sonra diplomatik girişim hepsini yetiştirebilecek mi? O da başka bir konu oluyor.
Peki. Yaşar Bey, eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Yok ama işte dediğim gibi Azerbaycan'la Ermenistan'ın da durup dururken yani bir gece rüyalarında görüp ertesi gün buna tevessül ettiklerini zannetmiyorum. Hı hı. Bu da Türkiye'nin başını biraz daha fazla belaya sokabilir miyiz girişimi olduğunu tahmin ediyorum. Yani Türkiye'nin sorunlarının sayısını azaltması lazım. O zaman hem diplomasisi hem ordusu hem her alandaki müessiriyeti daha fazla olur.
Peki. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.